Ayram 38, sayfa 275. Düşünen bilinç, güzelliğin iyi, kötü, aptal ya da çekici kıldığını deneyimler yoluyla öğrenmiştir. O, hem uykuyu hem de kefaret ödemekte olanı parçacıklarına ayırır ve her ikisinde de kadere boyun eğişi ve sabrı bulur. Bir maddeyi inceler ve bu maddenin fazlasının zehir, az miktarının ise bir keyif aracı olduğunu saptar. Dudaklardaki salgı bezi ile bağırsakların salgı bezi arasında akrabalık bulunduğunu bilir. Fakat buna ek olarak bu dudaklardaki kadere boyun eğmişliğin kutsal olan ne varsa tümünün kaderciliğine akraba olduğunu da bilir. Her şeyi karıştırır, dağıtır ve yeni bağlamlarda birleştirir. İyi ve kötü, yukarısı ve aşağısı ona göre kuşkucu görece tasarımlar değil, fakat bir işlevin uzuvları içinde yer aldıkları bağlamdan bağımlı değerlerdir. Düşünen bilinç, akıp giden yüzyıllardan kötülüğün erdemlere, erdemlerin de kötülüğe dönüşebileceğini öğrenmiştir. Ve bir yaşamlık bir sürede bir suçluyu yararlı bir insan yapma işi henüz başarılamamışsa eğer, bunu sadece bir beceriksizlik sayar. Ne yapılmaması ne de yapılması gereken diye bir ayrım tanır. Çünkü her şey günün birinde onu büyük ve yeni bir bağlama katkıda bulunmaya götürecek bir nitelik sahibi olabilir. Düşünen bilinç, sanki sonsuzluğa kadar ayakta kalacakmış gibi yapan her şeyden, büyük ideallerden, yasalardan ve bunların küçük taşlaşmış izinden, uyum içindeki karakterden gizliden gizliye ölümden nefret ettiği kadar nefret eder. Hiçbir nesneye, hiçbir bene ve düzene kalıcı gözüyle bakmaz. Bilgilerimiz her gün değişebileceğinden hiçbir bağlanmaya inanmaz ve ona göre her şey sahip bulunduğu değeri yalnızca bir sonraki yaratma eylemine kadar koruyabilir. Tıpkı insanın kendisiyle konuşmakta olduğu yüzün bu arada sözcüklerle birlikte değişmesi gibi. Bu konumuyla düşünen bilinç idareyi maslahatçıdır. Ama kendisi hiçbir yerde kavranamaz ve insan neredeyse onun etkisinden geriye çöküşten başka bir şey kalmadığına inanabilir. Her ilerleme tikel düzlemde bir kazanç, tümel bağlamda ise bir ayrılmadır. Bu, gittikçe artan bir güçsüzlükle noktalanan bir güç artışıdır. Ve insan kendini ondan kurtaramaz. Ulrich, neredeyse saat başı büyüyen, olgulardan ve buluşlardan oluşma bu bedenin, bugün herhangi bir soruyu tam olarak gözlemlemek isteyen, düşünen bilincin sınırlarının ötesine bakmak zorunda olduğu bedenin kendisine anımsatıldığını hissediyordu. Bu beden, büyüyüp gelişmesiyle birlikte içtekinden kaçar. Gerçi sağlıklı ve hastalıklı, uyanık, düşlere dalmış beyinlerden kaynaklanma, bütün alanlardan ve zamanlardan kalma, sayısız görüş, anlayış ve düzenleyici düşünce, sözü edilen bedenden binlerce küçük ve duyarlı sinir gibi geçer, fakat bu sinirlerin birleştiği nokta eksiktir. İnsanoğlu, tarih öncesinin büyüklüklerinden ötürü yok olmuş dev hayvan türlerinin kaderini yineleyeceği tehlikesinin yakınlığını hisseder. Ama kendini dizginleyemez. Böylece Ulrich, uzun süre inanmış olduğu ve bugün de içinden bütünüyle söküp atamadığı, doğruluğu gerçekten tartışılır bir düşünceyi, dünyanın en iyi biçimde bilenlerden ve ilericilerden oluşma bir senatoca yönetilebileceği düşüncesini bir kez daha anımsadı. Hastalandığında kendini koyun çobanlarına değil, fakat uzman doktorlara tedavi ettiren bir insanın sağlıklı olduğunda resmi işlerinde yaptığı gibi kendini çobana benzer gevezelerin eline teslim etmesi için hiçbir nedeninin bulunmadığını düşünmek son derece doğaldır ve yaşamın önemli içeriklerine önem veren genç insanlar da bu nedenle başlangıçta dünyada doğru, iyi ve güzel olmayan her şeyi, bu arada örneğin bir maliye dairesini veya bir parlamento tartışmasını ancak ikinci derecede önemserler. En azından o zamanlar böyleydiler. Çünkü bugün politik ve ekonomik eğitim sayesinde farklı oldukları söyleniyor. Ama o zamanlarda insan yaşlandıkça ve düşünen bilinçte dünyanın toplumsal yağını dumanlamak için kullandığı bölmeyle tanışıklığı uzadıkça kendini gerçekliğe uydurmayı öğrenirdi. Ve düşünen bilinç bağlamında eğitimli bir insanın son konumu aşağı yukarı kendini uzmanlık alanıyla, uzmanlık alanıyla sınırlaması ve yaşamının geri kalanı içinde yanına her şeyin belki de farklı olması gerektiğini ama bu konuda düşünmenin bir anlamının bulunmadığı inancını almasıydı. Düşünen bilinç bağlamında bir şeyler yapabilen insanların iç dengelerinin görünümü yaklaşık olarak böyledir. Ve Ulrich ansızın bütün bunları kafasında biraz komik bir biçimde bir soru çerçevesinde canlandırdı. Dünyada hiç kuşkusuz yeterince düşünen bilinç bulunduğuna göre acaba eksiklik düşünen bilincin kendisinin bilinçten yoksun oluşu muydu? İçinden buna gülmek geldi. Çünkü kendisi de bu vazgeçenlerden biriydi. Gel gelelim düş kırıklığına uğramış fakat hala canlı olan bir yükselme tutkusu benliğine bir kılıç gibi saplandı. O anda yan yana iki Ulrich vardı. Biri gülümseyerek bakınıyor ve şöyle düşünüyordu. Demek ki ben de burada bunlar gibi kulisler arasında bir rol oynamak istedim. Günün birinde kundaktaki gibi tatlı tatlı değil ama bir şeyler yapmak zorunda olmaya ilişkin inancın katılığıyla uyandım. Bana bir takım ipuçları verildi ve ben bunların beni ilgilendirmediğini hissettim. O zamanlar her şey tıpkı bir lambanın yaydığı o havada titreyen sıcaklık gibi kendi niyetlerimle ve beklentilerimle doluydu. Ancak bu arada sahne farkına varılmaksızın döndü, ben yolunda biraz ilerledim ve belki de çıkışa vardım bile. Sahne biraz sonra beni dışarı bırakacak ve ben büyük rolümün yalnızca şu cümlesini söylemiş olacağım. Atlar eğerlendi. Hepinizin canı cehenneme. Fakat Ulrich'lerden biri kafasında bu düşünceyle gülümseyerek boşlukta yalpa vuran akşamın içinden geçip giderken öteki acı ve öfkeyle yumruklarını sıkmıştı. Bu ikisinin daha az görüleniydi ve düşündüğü şey bir sihirli formül, insanın belki de yakalayabileceği bir tutunacak yer bulmaktı. Düşünen bilincin bilincini, kırık çemberi kapayabilecek olan eksik ve küçük parçayı bulmaktı. Bu ikinci Ulrich kullanacak sözcük bulamıyordu. Sözcükler maymunlar gibi ağaçtan ağaca atlarlar ama insan kendi köklerinin yattığı o karanlık bölgede sözcüklerin dostça iletişiminden yoksun kalır. Bastığı yer ikinci Ulrich'in ayaklarının altından kaynayıp gitmekteydi. Gözlerini neredeyse açamıyordu. Bir duygunun fırtına gibi esmesi ama yine de fırtınalı bir duyguyla hiçbir ilintisinin olmaması düşünülebilir mi? Bir duygu fırtınasından söz edildiğinde dile getirilmek istenen insanın gövdesinin kabuklarının iniltiler çıkarması ve dallarının sanki kırılacakmış gibi savrulmasıdır. Şimdiki ise son derece dingin kalan bir yüzeye karşın esen bir fırtınaydı. Neredeyse yalnızca bir inancın aşılanması, değişime uğraması konumuydu. Dışta hiçbir ifade yerinden kaymıyordu. İçte ise sanki yerinde duran hiçbir atom kalmamıştı. Ulrich'in duyumsamaları netti ama karşılaşılan her insan ve gelen her ses göz ve kulak tarafından normalde olduğundan farklı algılanıyordu. Bu algılamaların daha keskin biçimde olduğu söylenemezdi. Aslında daha derin, daha yumuşak, daha doğal veya doğal olmaktan uzak olduğu da söylenemezdi. Ulrich hiçbir şey söyleyemiyordu ama o anda düşünen bilinçlenen o tuhaf yaşantıyı insanın yaşamı boyunca aldatılmasına karşın sevmekten vazgeçemediği bir sevgili gibi düşünmekteydi ve bu yaşantı onunla karşılaştığı her şey arasında bir bağ kuruyordu. Çünkü insan sevince o zaman her şey, acı ve tiksinti bile olsa aşktır. Ağaçtaki küçük dal ve akşam ışığındaki solgun pencere camı benliğin derinliklerine inen sözcüklerle dile getirilebilmesi neredeyse olanaksız bir yaşantıya dönüşmüştü. Nesneler tahtadan ve taştan değil fakat görkemli ve olağanüstü kırılgan ahlaksızlıktan oluşmaydı. Bu ahlaksızlık Ulrich'e değdiği anda derin bir ahlaki sarsıntıya dönüşüyordu. Bütün bunlar yalnızca bir gülümseme boyunca sürmüştü ve Ulrich tam bir kez olsun sürüklendiğim yerde kalmak istiyorum diye düşünüyordu ki bu gerilim bir talihsizlik sonucu bir engele çarpıp parçalandı. O andan sonra olanlar gerçekten de Ulrich'in daha biraz önce ağaçları ve taşları kendi bedeninin duyarlı bir devamı niteliğiyle yaşadığı dünyadan bütünüyle farklı bir dünyaya aitti. Çünkü bir işçi gazetesi, Kont Leinsdorf'a yakışabilecek bir deyişle büyük düşüncenin üstüne öldürücü zehrini kusmuş ve bu düşüncenin iktidar sahiplerinden kaynaklanma ve ancak son tutku cinayetinin yanında yer alabilecek yeni bir sansasyondan başka bir şey olmadığını iddia etmişti. İçkiyi biraz fazla kaçırmış olan dürüst bir işçi de bu tarihe kapılmıştı. Bu arada o günkü işlerinden memnun olan ve iyi niyetin kendini her zaman açığa vurma hakkına sahip bulunduğu bilinciyle ve gazetede okudukları ana vatan için düzenlenen eylemi onayladıklarını epey yüksek sesle dile getiren iki vatandaşın yanından geçmişti. Aralarında bir söz düellosu olmuştu ve yakınlarda bir polisin bulunmasının iyi niyetlileri yüreklendirmesi oranında saldırganı da kışkırtması nedeniyle tartışma gittikçe şiddetlenmişti. Polis tartışmayı önce biraz hafife, sonra ciddiye alarak ardından da daha yakından izlemişti. Bu kavgaya adına devlet denilen, sonunda düğmelerde ve başkaca madeni parçalarda son bulan o demir kollu mekanizmanın öne çıkmış bir ucu olarak tanıklık etmişti. Gel gelelim, düzeni iyi işleyen bir devlette sürekli yaşamanın biraz hayaleti andıran bir yanı da vardır. İnsan, yasalardan ve ilişkilerden oluşma dev bir aygıtın denge içerisindeki kollarına değmeden, onları harekete geçirmeden ya da varoluşunun dinginliği içerisinde onlar tarafından ayakta tutulmaksızın ne sokağa çıkabilir, ne bir bardak su içebilir, ne de tramvaya binebilir. İnsan, içinin ta derinliklerine kadar uzanan bu kolların ancak pek azını tanır. Öte yandan ise bu kollar, bileşiminin bütününü bugüne kadar kimsenin çözemediği bir örgü içerisinde yitip gider. Bu kollar, devletin vatandaşının havaya yatsıması ve onun boşluk olduğunu iddia etmesi gibi yatsınır. Ama görünüşe bakılırsa, bütün yatsınanların su, hava, uzam, para ve zamanın geçip gitmesi gibi renksiz, kokusuz, tatsız, ağırlıksız ve ahlaksız olanların gerçekte en önemli şeyler niteliğini taşımasının, yaşamın bir tür hayalet yanını simgelemesinin özü de budur. Kimi zaman insanın tıpkı iradesinin dışında sürüklendiği bir düşteymişçesine, bir ağın anlaşılmaz mekanizmasına yakalanmış bir hayvanın delice tepinmesinin kopardığı hareket fırtınası içerisinde paniğe kapıldığı olur. Polisin düğmeleri de işçi üzerinde böyle bir etki yaratmıştı ve o anda kendisine gereken saygının gösterilmediğini hisseden devlet organı tutuklamaya başvurdu. Bu tutuklama direnişle ve asi bir zihniyetin kendini yinelemelerle dışa vurmasıyla karşılaşmadan gerçekleşmedi. Heyecan yaratan olay sarhoşun gururunu okşadı ve o zamana kadar saklı tutulmuş hem cinslere yönelik bir nefret bütünüyle zincirlerinden boşandı. Kişiliğini geçerli kılmak uğruna tutkulu bir kavga başladı. İşçinin benine ilişkin daha yüce bir duygu, sanki dünyadaki yeri yeterince sağlam değilmiş gibi gizemli bir duyguyla hesaplaşmaya koyuldu. Aslında dünya da yeterince sağlam değildi. Hep bozulan ve biçim değiştiren, güvenlikli olmaktan yoksun bir soluktu. Binalar çarpık bir biçimde uzamdan fışkırmıştı. Onların arasındaki insanlar gülünç, kaynayan ama kardeşçe damlacıklardı. Ben bunlara bir düzen vermek için çağrıldım diye hissetti her zaman içmeyen sarhoş. Olayın geçtiği yerin tamamı havada parıldayan bir şeyle dolmuştu. Olup bitenlerin izlediği yolun bir parçası çok belirgin bir biçimde adama doğru uzandı ama ondan sonra duvarlar yine dönmeye koyuldu. Ayak tabanları yere sımsıkı basarken gözleri dışarı fırlamıştı. Ağzından da tuhaf bir akış başlamıştı. Daha önce içeriye nasıl girdiklerinin anlaşılması olanaksız sözcükler şimdi içinden yukarıya doğru yükselmekteydi. Büyük bir olasılıkla küfür sözcükleriydi bunlar. Bunun ayırdına tam olarak varılamıyordu. Dış ve iç birbirine doğru çökmekteydi. Öfke, bir iç öfke değil fakat yalnızca öfkenin çıldırtısıya kışkırtılmış bedensel muhafazasıydı. Ve bir polisin yüzü çok savaştan sıkılmış bir yumruğa yaklaştı, ta ki kanayana kadar. ve bir polisin yüzü çok yavaştan sıkılmış bir yumruğa yaklaştı ta ki kanayana kadar. Ama bu arada polisin sayısı da 3'e katlanmıştı. Koşup gelen güvenlik memurlarıyla birlikte insanlar da toplanmışlardı. Sarhoş kendini yere atmıştı ve yakalanmak istemiyordu. O sırada Ulri bir dikkatsizlik yaptı. Kalabalıktan kulağına majestelerine hakaret sözcükleri çalınmıştı ve bu insanın içinde bulunduğu durumda hakaret edemeyeceğinin, uyuması için evine gönderilmesi gerektiğinin ayırdığına varmıştı. Bu arada pek fazla bir şey düşünmemişti. Ama yanlış insanlara çatmıştı. Adam hem Ulrich'in hem de majestelerinin diye bağırmaktaydı. Şimdi ve adamın yeniden azmasının nedenini görünüşe bakılırsa dışarıdan işe karışılmasını da arayan bir polis de kaba bir ifadeyle Ulrich'e kendi işine bakmasını söyledi. Ne var ki Ulrich devlete insanın nazik muamele görmeyi istemek hakkına sahip bulunduğu bir otelden başkaca bir gözle bakmaya alışkın olmadığından kendisine bu tonda hitap edilmesine izin vermedi. Bu da beklenmedik bir biçimde polislere üç polisin varlığı karşısında tek bir sarhoşun yeterli olmadığı düşüncesini aşıladı. Bunun üzerine hemen Ulrich'i de yanlarına aldılar. Bir üniformanın eli Ulrich'in kolunu kavradı. Ulrich'in kolu bu aşağılayıcı kavrayıştan çok daha güçlüydü. Ama silahlı devlet gücüyle sonu umutsuz bir boks maçına girmek istemediği takdirde Ulrich'in bu kavrayışa karşı koymaması gerekiyordu. Bu nedenle sonunda kibar bir ifadeyle kendisine gönüllü gelme izninin verilmesini rica etmekten başka bir çaresi kalmadı. Nöbetçi bölümü bir polis komiserliğinin binasındaydı ve Ulrich bu bölüme girdiğinde zemin ve duvarlar kendisine bir kışlayı anımsattı. Kışlalarda inatçı bir tutumla içeri taşınan kir ile kaba sapa temizlik araçları arasındaki o kasvetli kavga burada da her yana sinmişti. Ulrich'in bu odada ayırdına vardığı ikinci şey, sivil yönetimin simgesi iki yazı masası ve bazı çubukları eksik bir parmaklıktı. Aslında üstünde yazı yazmaya yarayan sandıklardı bunlar. Üstlerinde yırtık ve yanıklarla dolu örtüler vardı. Çok alçak, küre biçimi ayakların üstünde duruyorlardı ve İmparator Ferdinand zamanında sürülmüş olan sarımsı kahverengi cilanın son parçaları da yaprak yaprak aşağıya sarkmıştı. Üçüncü nokta ise odanın burada hiç soru sormaya izin verilmeksizin bekleneceği duygusuyla yoğun biçimde dolu oluşuydu. Polis tutuklanmanın nedenini bildirdikten sonra bir sütun gibi Ulrich'in yanına dikilmişti. Ulrich hemen herhangi bir açıklama yapmaya çalıştı. Bu kalenin komiseri ve amiri bir gözünü daha gelenler içeri girdiği sırada bir şeyler yazmakta olduğu evraktan kaldırdı. Ulrich'e şöyle bir baktı, sonra göz yine aşağı indi ve memur konuşmaksızın yazmayı sürdürdü. Ulrich sonsuzluk izlenimine kapılmıştı. Daha sonra komiser önündeki belgeyi yana koydu, raftan bir kitap çıkardı, içine bir şey kaydetti, üstüne kum serpti, kitabı yerine koydu, bir başkasını aldı, kaydetti, serpti, bir yığının içinden öteki benzerleri gibi bir evrak demeti çıkardı ve çalışmasına bunun üzerinde devam etti. Ulrich'e ikinci bir sonsuzluk yaşanmaya başlamış gibi geldi. Bu evrenin yıldızları Ulrich'in dünyada olmamasına karşın dönüşlerini düzenli biçimde sürdürmekteydiler.